kitaplardan.
Merhaba sevgili dinleyenler. Eski kitaplardan programına hoş geldiniz. Yeni bir programla, yeni bir kitapla sizlerleyiz. Gene bir şiir kitabı konuşacağız. Divan şiirimizden devam ediyoruz. Çünkü geçmiş edebiyatımızda şiir önemli bir yer tutuyor. Nesir eserleri neredeyse yok denecek kadar az. Bugün de gene sizlerle 15. yüzyıl şairlerinden ama aynı zamanda bir şehzade olan Cem Sultan'ın divanını konuşmaya çalışacağız. Cem Sultan siyasi bir kişilik. Tarihçiler onunla ilgili çok çalışmalar yapmışlar ama edebiyat ile ilgili Cem Sultan hakkında yapılan çalışmalar oldukça az. Bu çalışmaların azlığı tabii gene de göreceli bir kavram söyleyişi olabilir. Divanı neşredilmiş, makaleler yazılmış hakkında. Cem Sultan'ın iki divanı da Farsça ve Türkçe divanı da yayımlanmış. Tabii biri Farsça divan İran'da. Doktora tezi olarak hazırlanmış. Türkçe divanı da Türkiye'de edisyon kritiği yapılarak yayımlanmış. Cem Sultan'ın hayatıyla ilgili epey bilgimiz var. Hemen hemen hepimiz onun kaderiyle ilgili olarak, onun hüzünlü, acı veren hayat hikayesini az çok biliriz. Sultan Mehmed'in, yani Fatih Sultan Mehmed'in şehzadesidir, onun üçüncü oğludur. Hicri olarak 864 yılında 23 Aralık 1459'da Edirne'de dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken 1469 yılında Kastamonu'ya sancakbeyi olarak görevlendirilmiş. Burada kısa süre kalmış, daha sonra İstanbul'a çağrılmış, oradan da Rumeli'ye gönderilmiş. Babasının Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile yaptığı mücadele 1473 yılında Fatih Sultan Mehmed'in bir nevi mağlubiyetiyle sonuçlandığına dair bilgiler ulaşınca lalaları, tabii çok genç yaşta olan bu şehzadenin danışmanları diyelim, kendisine farklı bir şey telkin etmişler. Onun padişah olarak tanınması yolunda ona fikir vermişler. Padişahlığını ilan etmesine dair. Ve ona biat etmişler. Tabii bu Fatih'in gazabını celbetmiş ve oğlunu sıkı bir şekilde azarlamış. Tabii bu ikazdan sonra gene onun sancakbeyi olarak görev aldığını görüyoruz. Ağabeyi Şehzade Mustafa Konya'da vefat edince 1474'te Konya'da sancakbeyi iken vefat eden Mustafa'nın yerine 1474 yılında Cem Sultan Konya'ya gönderilmiş ve Konya onun için önemli bir tecrübe olmuş. Konya şehrinin kültürel zenginliği, manevi atmosferi onun yetişmesinde önemli bir rol oynamış. Bu görevi sırasında da o bölgenin önemli nüfuz odaklarından olan, daha önce de müstakil bir beylik olan Karamanoğullarıyla diyaloğunu iyi sürdürmüş, onlarla iyi geçinmiş ve böylece onların devlete karşı bir girişimde bulunmalarının da önüne geçmiş. Onlarla dostluk ilişkileri sayesinde. Konya'da etrafına topladığı alim ve sanatkarlarla önemli bir kültür çevresi oluşturmuş Cem Sultan ve burada pek çok şairi, Konya bölgesindeki şairleri ve Konya dışından da buraya gelen, yönelen edebi şahsiyetleri, şairleri, yazarları, alimleri himaye etmiş ve bununla da takdir kazanmıştır. Babasının vefatından sonra Bayezid'in tahta geçişi sonunda kendisi de tahta hak iddia etmiş. Her şehzadenin yaptığı gibi tahta hakkının olduğunu ileri sürerek bir bakıma 2. Beyazıt'a meydan okumuş, ona karşı ayaklanmış, Bayezid'in haksız olarak tahta geçtiğini ileri sürmüş ve bir ordu hazırlamış ve Bursa'ya varmış. 18 gün kadar şehirde kalmış ve bu 18 gün içerisinde kendi adına hutbe okutturarak, para bastırarak padişahlığını ilan etmiştir. Ancak 1481 yılında Haziran ayında 2. Bayezid'in ordusuyla karşılaşıp burada büyük bir yenilgiye uğramış ve tekrar Konya'ya çekilmiş ve Konya'da da destek göremeyince Tarsus'a geçmiş. Tarsus'ta Mısır Sultanı'nın daveti gerçekleşmiş. Onu Mısır'a davet eden mektubu gelmiş ve bunun sonucunda da Cem Sultan Mısır'a, Kahire'ye iltica etmiştir. Kahire'de ilgiyle karşılanmış ve uzun bir süre Kahire'de, Mısır'da kalmış ve bu ikameti döneminde de Mekke'ye, Medine'ye giderek hac görevini yerine getirmiş. Daha sonra gene saltanat iddiasını devam ettirmiş. Anadolu'dan aldığı haberler onu ümitlendirmiş ve bu haberler aslında onun talihsiz hayatı için yeni bir dönüm noktası olmuş. Konya'yı tekrar almaya kalkışmış bir ordu hazırlayarak ama burada tekrar geri püskürtülmüş, taraftarları dağılmış ve yalnız kalmış ve Anadolu'da kalma imkanı da ortadan kalkmış. Çok az sayıda adamıyla beraber 30 kişi civarında yakın çevresindeki kişilerle beraber Rodos adasına varmış, ulaşmış ve bundan sonra da vatanına dönmeden maceralı bir Avrupa hayatı olmuş Cem Sultan'ın. Tabii bunlar onun hayat hikayesi, siyasi bir hayat hikayesi. 29 Temmuz 1482 yılında Rodos'ta olduğu, Rodos'a ulaştığı belirtiliyor Cem Sultan'ın kaynaklarda ve şövalyeler kendisini karşılıyorlar ve bu aslında yeni bir plan olacak Cem Sultan için. Rumeli tarafına geçmeyi hesaplıyor. Şövalyelerden yardım olacağını düşünüyor. Fakat şövalyeler Rodos'ta onu bir koz olarak Osmanlı Devleti karşısında kendilerine fayda sağlayacak, kendi çıkarlarını koruyacak bir koz olarak bakıyorlar. Ve böylece 2. Bayezid ile Rodos şövalyeleri arasında bir pazarlık konusu oluyor Cem Sultan. Ve 2. Bayezid onlara ödenekler göndererek Cem'i tutmaları, ona başka planlar için yardım etmemeleri konusunda anlaşmayı sağlıyor. 2. Bayezid'in şövalyelere 40 bin altın verdiği veya anlaşmada bunu kabul ettiği söyleniyor. Tabii uzun bir hikaye. Cem Sultan'ın Avrupa şehirlerinde bulunuşu, Nis şehrinde birkaç ay kalışı, Batı dünyasının sosyal yaşantısına şahit oluşu, efsanelere hatta konu olması, Macar kralıyla irtibat kurması ve tabii 2. Bayezid'in de kardeşiyle ilgili istihbarat toplaması ve onun faaliyetlerinin kısıtlanması ile ilgili çabaları, onun iade edilmesi ile ilgili girişimleri, hep bunlar uzun uzadıya belirtilebilir. Tarih kitaplarında bunlarla ilgili yeterince bilgi vardır. Sonunda tabii Cem Sultan bu taht mücadelesinin kaybeden tarafı olarak bir rehine olarak, bir esir olarak vefat ediyor ülkesine dönmeden. Tabii ölümüyle ilgili de çeşitli rivayetler var. Zehirlendiğine dair, Papa tarafından zehirletildiğine dair rivayetler var. Ona yapılan baskılar var, Hristiyan olmasına dair, fakat onun kabul etmediği biliniyor. Ve vefatı 1495 yılında 25 Şubat'ta gerçekleşiyor. Ve vefat üzerine 2. Bayezid kardeşi için 3 günlük yas ilan ediyor. Ve gıyabi cenaze namazı kıldırtıyor Bursa'da. Ve kendi adamlarını göndererek onun toprağa verilmesini sağlıyor. Fakat daha sonra 1499 yılında Napoli kralı tarafından Cem Sultan'ın cenazesi Osmanlılara teslim ediliyor ve bu şekilde Bursa'daki Muradiye Camii haziresine defnedilmiştir Cem Sultan. Bursa Muradiye Camii'nin haziresi, yani o kabirlerin olduğu kısımda pek çok böyle talihsiz şehzadenin mezarı vardır sevgili dinleyenler. Taht mücadelesini kaybeden, tahta geçen kardeşiyle savaşı kaybeden pek çok şehzadenin orada mezarı bulunmaktadır. Hayatı oldukça maceralı geçen ve Avrupalı devletlerin siyasi oyunlarına hedef olan Cem Sultan, bu siyasi kişiliğinin gerisinde iyi bir şair olarak aslında yetişmiştir. Şiir yeteneğiyle öne çıkmıştır. İki divanı vardır, Farsça ve Türkçe. Farsçayı çok iyi bilen şair, mektuplarında da zaman zaman Farsçayı kullanmış ve bazı araştırmacılar onun Farsçasının Türkçesinden daha güçlü olduğunu söylemektedirler. Özellikle nesirde, mektup dilinde. Ama divanlarını karşılaştıracak olursak Türkçe divanı tabii ki daha önemli bir divan, daha güçlü bir divan. Şiir tarihimiz açısından birinci sınıf bir şair Cem Sultan. Cem Sultan'ın bu arada doğuda ve batıda portreleri yapılmış. Önemli bir kişi olarak Avrupa'da çok ilgi görmüş. Çünkü Osmanlı döneminin ileri bir zamanı o dönem. Yükseliş dönemi ve batının çok ilgisini çekiyor Osmanlı ve saltanat ailesinden birinin kendi aralarında bulunuyor oluşu da onlar için son derece önemli bir tecrübe ve pek çok ressam onun tablosunu çizmişler. Hatta piyeslere, çizgi romanlara ve romanlara da konu olmuştur. Avrupa edebiyatında, literatürde zizim şeklinde yazılmaktadır Cem Sultan'ın ismi. Bu Cem Sultan'a cimcime denilmesinden de kaynaklanan bir şey olabilir. Çünkü Mısır kaynaklarında da o şekilde geçmektedir. Edebi yönünden biraz daha söz edecek olursak, küçük yaşlarda Edirne Sarayı'nda özel dersler almıştır. Çok küçük yaşta Arapça ve Farsçayı öğrenmeye başlamıştır ve 1469 yılında devrin kültür merkezlerinden biri olan Kastamonu Sancakbeyliğine tayin edildiği sırada 10 yaşlarındadır ve bu yaşlarda gazeller yazdığına dair bilgiler vardır. 1474'te Şehzade Mustafa ölünce, daha önce de bahsettik, Konya'da Sancakbey olmuş, hem yönetici olarak Konya'da görev yapmış, hem şairleri, edebiyatçıları, ilim adamlarını himaye eden bir kültür ortamı oluşturmuş. Ama bunun yanı sıra kendisi de Konya'da bir öğrenci olarak ilim öğrenmeye, edebiyatla ilgili birikimini artırmaya devam etmiştir. Ve Konya'da görev yaptığı sırada katiplerini, defterdarlarını ve diğer görevlileri genellikle edebiyatçılar arasından seçmiştir ve bu yönüyle de takdir toplamıştır. Divan şiirinde Ahmet Paşa'yı örnek aldığı belirtilmektedir. Ahmet Paşa'nın şiirlerine nazire yazdığı bilinmektedir. Divanında bunun örnekleri vardır. İranlı şairlerden de oldukça etkilenmiştir. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi Farsça şiirleri Türkçe şiirleri kadar güçlü değildir. Çok ilginç bir ayrıntı daha. Cem Sultan 10 yaşındayken birkaç gazel yazdığına dair bilginin yanında bir de Farsçadan bir mesnevi tercüme ettiğini kaynaklar yazıyor. 10 yaşında Farsçadan bir mesnevi tercüme etmesine dair bilgi. İnsan tabii ki kuşkuyla karşılıyor ama tarihi verilerle bu belirtiliyor. Tarihçiler bunu belirtiyor. Edebiyat tarihçileri de bunun aksini söylemiyorlar. Selman-ı Saveci'nin Cemşid-i Hurşit adlı aşk hikayesini, mesnevi tarzına yazılmış olan bu hikayeyi babası Fatih Sultan Mehmet'e ithaf ederek tercüme ettiği biliniyor. Bu da gösteriyor ki o yaşta Farsçayı yüksek düzeyde bilen bir kişi Cem Sultan. Tabii mektupları da elimizde, pek çok kişiyle mektuplaşmaları var. Bu mektuplardan bir kısmında Farsça kullanmış, dönemin bazı hükümdarlarıyla, devlet adamlarıyla mektuplaşmaları var. Bunların içinde Farsça mektupları oldukça önemli. Dil sağlamlığı bakımından son derece dikkat çekiyor. Arapçayı da çok iyi bildiği biliniyor. Bunun dışında tabii ki Avrupa'daki hayatı aslında çok bilinen bir hayatmış gibi görünse de oradaki hayatın ayrıntılarına dair elimizde bilgi yok. Batı dillerinden hangi dillerle yazıp çizdiği, onlarla ne kadar aşina olduğu konusunda çok net şeyler söylemek mümkün değil ama mutlaka Batı dillerinden birkaçını biliyordu. Çünkü Osmanlı padişahları ve şehzadeleri Batı dillerini de öğreniyorlardı. Onun en önemli eseri Türkçe Divanı'dır. Başta da belirttiğimiz gibi Türkçe Divanı'nın neşri yapılmıştır. Tenkitli neşri, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış metni yayımlanmıştır Latin harfleriyle. Bunun dışında da Farsça Divanı İran'da Tahran Üniversitesi'nde doktora tezi olarak gene Türkiye'den bir araştırmacı tarafından, Naci Tokmak tarafından hazırlanmış bir çalışmadır Cem Sultan'ın Farsça Divanı. Ayrıca belirttiğimiz gibi Cemşid-i Hurşid Mesnevisi, ki bu mesnevi Selman-ı Saveci'nin meşhur eserlerinden birisidir. Selman-ı Saveci hem kasideleriyle hem gazelleriyle hem de manzum hikayeleriyle, yani mesnevileriyle meşhur bir şairdir. Hamse geleneğinin önemli bir temsilcisidir. Bu açıdan da Cem Sultan'ın onun Cemşid-i Hurşid'i üzerine yaptığı çalışma önemlidir ve bu çalışmayla ilgili de çeşitli araştırmalar, makaleler, tezler yapılmıştır. Tabii Cem Sultan'ın şiirinden, şairliğinden daha fazla söz etmek mümkün. Onun tabii ki bir siyasi kişilik olması nedeniyle şairler arasında çok etkin olmadığını söyleyebiliriz. Şiirinin diğer büyük şairler kadar belki etkili olmadığını söyleyebiliriz ama şiirinin güçlü bir şiir olduğunu belirtelim. Ama süremizin sonuna yaklaşırken onun şiirinden bazı örnekler okuyalım ki nasıl bir şiir yazmış. Burada Türkçenin o dönem unsurlarının özelliklerini görmek mümkün. Türkçenin telaffuz özelliklerini, söyleyişlerini görmek mümkün. Ama öbür yandan gene Farsça etkisini de tespit etmek bu şiirlerden kolaylıkla mümkün. Gözlerim gelin, yaşım âb-ı revan tutun. Ol cuya karşı kaddini servi revan tutun. Ol servi goncelep varacak seyri gülşene. Ey laleler başına semen sayeban tutun. Çün farkı yok felekten o meh asitanunun. Ya asıman anı, ya anı asıman tutun. Guy-i melahet olmağa meydan-ı hüsünde. Zülf-i muamberin o mehün savlecan tutun. Alem kaşına canine daim sücud eder. Ya kıble-i cihan veya mihrab-ı can tutun. Gamzen hadengi canu dili hun edip dedi. Boş elle gelmemeye bunu armağan tutun. Ey gamzeler çukaşı nigarun keman imiş. Tirine sine-i cemi billah nişan tutun. Ey canu dil, yüzün o mehün gülsitan edün. Ol gülsitana yaşlarım âb-ı revan edin. Ten kıla döndü mu'yi miyanı hayaline, eşküm dürrini dizmek için risman edin. Çün yaşlarım yüzümden akar asitanına, bari yüzüm o Kâbe'de zernavdan edin. Bin cana buse ile bine müşteriydim, yar işidüp demiş ki bahasın geran edin. Çeşmine benzerem der imiş ahuyu hoten, ey gamzeler gelin yüreğin dolu kan edin. Gonca dedi güle nice irem cemaline, Nergis eşitti dedi ki zer dermiyan edin. Cem ışka bende olduğunu kılmağa ayan, dağı gamla sinesi üzre nişan edin. Can tabibi, nola ki bimarunam senin. Şehdü şifa lebün dese timarunam senin. Sevmek günahımış seni bildim günahımı. Başım kılıcın işte güneh karanım senin. Ben bir hevada uçarken kaydu bendi yok. Şimdi acep hevada giriftarunam senin. Zerdü nahif olup günde yatır tenim. Gören sanır ki sayeyi divarınım senin. Dellal gam eline verip nakdi canımı, bazarı mihr içinde haridarınım senin. Toprağa sala su gibi gözüm yaşı beni, gel yakma igen o da hevadarınım senin. Geçtikçe bilmedin dahi cem halini deri, nice zamanlar oldu ki bimarınım senin. Bir yar yok der iken irüp dedi gam ne gam, çün ben kadimi yar vefadarınam senin. Sevgili dinleyenler, Cem Sultan'ın divanından birkaç gazelle programımızı sona erdirmiş olduk. Böylece bir başka programda, başka bir kitapla, eski bir kitabımızla buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.
Kitaplardan.